bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tehlikeli Oyunlar. Oğuz Atay. Bütün eserleri 2. İletişim Yayınları 3. baskı İstanbul 1987. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Sevgiyle yaşarken sevgisiz, bilgeyle bilgisiz, adının anlamının tersine doğru kayan Hikmet Benol, Hüsamettin Tambay, Nurhayat Hanım. Hepsi birer nokta noktacık, İsa'cık, Meryem'cik, Tanrı'cık. Toplum hayatının temeldeki gerçeklerini ortaya çıkaran alaycılığı ve mizahıyla Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar'da yazarlığının yeni bir aşamasını göz önüne seriyor. 1934 yılında İnebolu'da doğan Oğuz Atay, Ankara Marif Koleji'ni, 1957'de de İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdi. 3 yıl sonra İDMMA İnşaat Bölümünde öğretim üyesi oldu. Oğuz Atay, Tutunamayanların 1971-72'de yayınlanmasından sonra önemli bir tartışmanın odak noktası oldu. TRT 1970 roman ödülünü kazanan Tutunamayanları 1973'te yayımladığı Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izledi. Hikayelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan Atay'ın 1911-1967 yılları arasında yaşamış, Profesör Mustafa İnan'ın hayatını konu edinen Bir Bilim Adamı'nın romanı, Devlet Tiyatrosu'nda sahneye konulan Oyunlarla Yaşayanlar adlı eserleri vardır. Yarıda kalan uzun anlatısı Eylem Bilim'le Günlük'te bütün eserleri serisi içinde yayınlanacak. Ön söz. Ey sevgili okur! Şu elinde tuttuğun Tehlikeli Oyunları okumak üzere olduğun için seni ne kadar kıskandığımı açıklamakla başlamak istiyorum. Bir solukta yazıp bitirmek istediğim bu ön söze. Niçin mi kıskanıyorum seni? Heyecan ve serüven dolu bir yolculuğa benzeyen bu okuma uğraşıyla ilk kez karşı karşıya olduğun için elbet. Bu ön sözü bir solukta yazıp bitirmek isteyişime gelince, belki bunun nedenini sen de kestirebilirsin. Oğuz Atay ön sözlerden hiç mi hiç hoşlanmazdı. O kendine özgü inceliğiyle bir güzel alaya alırdı her türlü ön sözü. Ama bu kitabın 14. bölümünde de belirtildiği gibi, ülkemiz büyük bir oyun yeridir. Her sabah uyanınca biraz isteksiz de olsak, hepimiz sahnenin bir yerinde, bizi çevreleyen büyük ve uzak dünyanın sevimli bir benzerini kurmak için toplanırız. Küçük topluluklar olarak birbirimizden bağımsız davranarak ve birbirimizi seyrederek günlük oyunlarımıza başlarız. Ben, Hikmet 4 zamanında yani Hikmet 1 olduğum sıralarda, bu oyunu ciddiye almış ve bütün oyunları heyecanla seyretmiştim. Sonunda kendi oyunumu bütün bu oyunların dışında ve gerçek olarak yaşamaya karar verdim. İnsanlarımız aynı piyesi yıllardır aynı biçimde oynamanın yorgunluğu ve gerçeğe bir türlü benzetememenin bezginliği içindeyken ben, bizlere bugüne kadar hiç yararı dokunmamış olan aklın, daha doğrusu akıl olduğunu sandığımız akıl taklidinin, zincirlerinden kurtularak bütün ülkeleri ve onların gerçek kişilerini içine alan büyük heyecanı içinde bulunuyorum. Diyelim ki ben de bu heyecanı paylaştığım için soyunuyorum onun deyimiyle bu ön söz amca rolüne. Hem sonra kendini bir kez oyunların büyüsüne kaptırdı mı insan kolay kolay sahneyi terk etmek de istemiyor. Ama benimki pek öyle düpedüz bir rol çalma arsızlığı değil. Ben kısaca Tehlikeli Oyunların önemli bulduğum birkaç özelliği üzerinde durmak istiyorum. Bunların en önemlisi yazarın anlatım özgürlüğünü sağlayan oyun oynama yöntemi. Daha doğrusu yazarın insanların oynadıkları oyunlar adını verdiği bölümler. Oyun içinde oyunun, roman içinde oyunun ya da roman içinde değişik anlatı biçimlerinin bir araç olarak kullanılması daha önce denenmiş bir yöntem. Ama Oğuz Atay'ın yapıtlarında bu yöntemin bizim yazınımızda benzeri görülmemiş bir ustalık ve zenginlikle kullanıldığı da bir gerçek. Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunların yazımını 26 Mart 1973'te tamamlamış. Tutunamayanların bitiriliş tarihi 26 Temmuz 1970 olduğuna göre, ikinci romanının tasarlanışı ve yazılışı bu 3 yıllık süre içinde gerçekleşmiş. Yazarın ilk romanını bitirdikten sonra tutmaya başladığı günlükten de anlaşılacağı gibi, Tehlikeli Oyunlar, olay örgüsü, kişileri, anlattığı çevre, ele aldığı sorunlar ve bütün bunları dile getirmek için yararlanılan anlatım teknikleri açısından üzerinde uzun uzun düşünülmüş, roman son biçimine alıncaya kadar birkaç kez yazılmış, kurgu kaygısı ve ayrıntı seçimi kolayca anlaşılan çok titiz bir çalışmanın ürünüdür. Oğuz Atay'ın düşünen insanı ne tam anlamıyla organik bir parçası olabildiği ne de büsbütün kopabildiği bir toplumda yaşamaktadır. Bu toplum eski yeni, doğu batı, düş gerçek, duygu düşünce, kadın erkek gibi çatışmalardan kaynaklanan yoğun bir kargaşanın içindedir. Bu toplumdaki insanların yaşama biçimlerini, duygu ve düşünce yapılarını sözünü ettiğim kargaşayı oluşturan sayısız ayrıntı koşullandırmaktadır. Romanın kahramanı Hikmet Benol, kargaşanın temelinde yatan gerçekliği araştırırken sürekli olarak birer ipucu gibi gördüğü bu ayrıntılara takılır. Düşünen bir insan olarak gerçeklerle ilgilenmenin tehlikeli bir tutum olduğunu görür. Her şeyden önce gerçeklerle içtenlikle ilgilenmek toplumu yönetenlerce tehlikeli sayıldığı için Hikmet Benol da gerçeklerle oyun oynuyormuş gibi ilgilenme yolunu seçer. Oğuz Atay'ın düşünen insanı böylece oynayan insana dönüşmüştür. İnsanın oynayan bir varlık, homo ludens oluşu, Rönesans'ın başından beri kendi yeteneklerini sınaması için bir çıkış noktası olmamış mıydı? Shakespeare bu yüzden bir sahnedir bütün dünya dememiş miydi? Ünlü İspanyol oyun yazarı Calderon'un da Hayat Bir Düştür adlı bir oyunu yok muydu? İşte Oğuz Atay bu yazarlara öykünerek değil ama gerçekliği algılamada böyle bir bakış açısının önemini kavrayarak kendine özgü bir kurgu oluşturur. Oyun öğesinin önemi böylece ortaya çıkınca günlüğünde açıkladığı gibi dramatik biçim konusunu ayrıntılı biçimde inceler, Orta Çağ ibret oyunlarındaki simgesel adlı oyun kahramanları da, Shakespeare'in tragedi anlayışı da, Karagöz ve Meddah gibi geleneksel tiyatro biçimlerimiz de, Oğuz Atay'ın sergilemek istediği gerçekleri dile getirmede, onun büyük bir ustalıkla yararlandığı anlatım olanakları sağlar. Onun yararlandığı bu anlatım olanakları bazı yazarlarda olduğu gibi biçimsel bir gövde gösterisi olarak değil, onun tanık olduğu, tanık olmaktan da öte, büyük bir yoğunlukla yaşadığı kargaşanın zorladığı bir çeşitlilikle ve tam bir işlevsellikle karşımıza çıkar. Tehlikeli Oyunlar, Hamlet'i, Don Kişot'u, Faust'u ve daha nice oyun ve roman kahramanını çağrıştıran parodilere bu yüzden korkusuzca yer verir. Gene bu yüzden Alaturka şarkılar, ilkokul manzumeleri, genç kızların okumaktan hoşlandıkları hissi aşk romanları, hamasi duyguları körükleyen tarihi kahramanlar, bilincimizin ve bilinçaltımızın çöplüğünü oluşturan bürokratik söylemler, Oğuz Atay için vazgeçilmez birer esin kaynağı olur. Tutunamayanlarda Selim Işık'ın olduğu gibi Tehlikeli Oyunlarda da Hikmet Benol'un hayatının intiharla noktalanması, yazarın yücelttiği ya da önerdiği bir çözüm olarak düşünülmemelidir. Gerçekler birer oyun olarak, daha doğrusu hayat bir oyun olarak sunulduğuna göre, buradaki intiharı böyle bir oyunun mantıksal ve biçimsel sonucu olarak görmek bana akla daha yakın gibi geliyor. Kaldı ki Oğuz Atay'ın roman ve oyun kahramanları aracılığıyla neredeyse bir saplantı niteliğiyle karşımıza çıkardığı ölüm olgusu, onun yaşama tutkusunu vurgulayan bir kavramdır. Godard'ın Serseri Aşıklar, Abu de Souffle filminde bir yazarla yapılan görüşmede yazar son isteğinin ölümsüzleşmek ve ölmek olduğunu söylüyordu. Oğuz Atay'ın kahramanları ise ölerek ölümsüzleşmek ister gibidirler. Pirandello, 6 kişi yazarını arıyor diye bir oyun yazmıştı. Gerçekliğin kaypaklığını, göreceliğini sergileyen bu oyun, bana Oğuz Atay'ın benzer bir sorunu ele alırken okurunu arayan bir yazar olarak tanımlanabileceğini düşündürdü. Ben buradayım sevgili okurum, sen neredesin derken, belki bir yandan okurun ilgisizliği karşısındaki kırgınlığını dile getiriyordu. Ama bir yandan da okurun kitaplarındaki düşünsel yaratıcılığa katılımı için bir çağrıda bulunuyordu. Oğuz Atay'ı okumak, bilinç ve duyarlılığın yaşamayı anlamlı kılan bir bireşime, bir çeşit yaratıcılığa yönelteceğine ben bu yüzden inanıyorum. Onun bu kitapları yazmakla dizginleyemediği yaşama coşkusunu okurlarıyla büyük bir içtenlik ve cömertlikle paylaşmak istediğine inandığım gibi. Cevat Çapan, Eylül 1984. Sevine. 1. Bölüm. 1. Gece kondu. Yandaki odadan Asuman'la Naciye Hanım'ın sesleri duyulur. Hikmet. Neden alçak sesle konuşuyorlar? Düşünür. Yatakta bütün sesler insana boğuk gelir. Hayır, alçak sesle konuşmuyorlar. Sesleri uzaktan geldiği için öyle sanıyorum. Allah kahretsin, bütün söylediklerini anlıyorum. Yüzü koyun yatar, başını yastığa, daha doğrusu kılıf geçirilerek yastık haline getirilmiş mindere bütün gücüyle bastırır. Duymak istemiyorum homurtularınızı işte. Başını kaldırarak seslerin geldiği yöne çevirir. Bir kelimeni bile duymak istemiyorum Naciye teyze. Ümitsizlikle başını yastığa bırakır. Sonunda hiç insan sesi çıkaramazsın inşallah. Hayvanca homurtulardan ibaret kalırsın. Yastığı düşürür. Kapı aralık olduğu halde kimseyi göremiyorum. Eliyle yatağın baş tarafını yoklar, yastığı bulamaz. Yastık durmadan düşer çünkü divanın baş tarafı duvara ulaşamaz. Çünkü arada bir yerde koltuk vardır. Koltuk biraz sola çekilse, senin için misafir odalarının düzenini bozamazlar. Gülerim bu misafir odasına. Gülümser. Hay Allah, durup dururken bu gülümseme de nereden çıktı? Somurtur. Uyuduğumu sanıyorlar. Yastığı düşürdüğümü duymuşlarsa, duysunlar da bu işkenceye son versinler. Hayır, duymasınlar. Durum daha çok karışır ve nefretlerinin doğrultusu değişir. Buna alışmak üzereyim. Yeni nefretlerle uğraşamam. Kollarını yavaşça yataktan aşağı uzatır, yastığı yukarı çeker. Beni duyuyorlar mı acaba? Başını kapıya çevirir. Naciye teyze, ölmüş dayımın sağ kalmış karısı. Sesini alçaltır. Öyle deme, onun ekmeğini yiyorsun. Anladık. Bilmem ki başka türlü nasıl bela olsam başınıza. Beni yiyip bitiren şu pireler gibi gerçekten kanınızı emsem. Kaşınır. Naciye Hanım, artık dayanamıyorum. Hikmet, ölürsün inşallah. Kimsenin acımadığı bir ölü olursun. Yorganı hırsla iki yanına sarar. Naciye Hanım, oğlanın bütün yükünü sırtıma bırakıp gitti. Hikmet, yalan söylüyorsun. Kısa bir süre için, anlıyor musun? Kısa bir süre için. Yorganı başına çeker, yatağın içinde büzülür. İnsan nasıl kaybolabilir? Kimseye görünmeden bir yerden çıkıp gitsem, bir köşede ölüp kalsam sonra da. Birbirinize sarılıp ağlaşırsınız. Biz ona gavur eziyeti yaparken zavallı çocuk ıslak bir duvarın dibinde, herkes çevreme toplanmış. İlgili memur kalabalığı yararak yanıma geliyor. Bu genç ölü hangi evden çıktı? İşte başınız belaya girdi, cevap verin bakalım. Naciye Hanım, atölyeden zorlukla izin alıyorum, koşup hemen yemeğini veriyorum. Hikmet, bir kere oldu bu, yalnız bir kere. Üstelik sen ısrar ettin. Pis lokantalarda mideni bozma dedin. Aynı bu sözlerle söyledin. Ben 3 liraya karnımı doyuruyordum Arti'nin lokantasında. Akşamdan kalmış fasulyeyi ısıtmasını ben de bilirdim. Sırt üstü yatar. Başka şeyler düşünebilsem. Bir süre susar. Ben duygulu ve romantik bir insanım, anlıyor musun? Naciye Hanım, çamaşırlarını bir günde kirletiyor. Sabahları yıkanmasını öğretmemişler bu çocuğa. Hikmet, çamaşır mı? Ölmek istiyorum. Güzel kalmak için yapabileceğim tek hareket bu. Terlemeye başlar. Benim terim kötü kokmaz. Çamaşırlarım da bir su yapılsa, alnına biriken terleri siler. Neler söylüyorum ya Rabbi, beni nerelere sürüklüyorsunuz? Naciye Hanım, çamaşır yıkamaktan tırnaklarım kırıldı. Babasıyla birlikte evimi otele çevirdiler. Hikmet, şimdi yataktan kalkarsam, yorganı üstünden atar, sonra tekrar çeker. Olmaz, suçluyum. Ne yapabilirim? Suçuna bir yerde son vermelisin. Bir kere saplandım, çıkamıyorum içinden. Asuman, birkaç güne kadar Hamit Beyefendi de ufukta görünür. Hikmet, demek sen de bu işkenceye katılıyordun. Sözde okumuş bir kız olacaksın. Gözlerini tavana diker. Bu sözleri unutamam artık. Bütün geleceğimi kararttın. Oysa kitaplardan söz ederken sesin ne kadar farklıydı. Asuman, seyyar berber çantası ve arsız gülümsemesiyle sayın peder. Hikmet, Allah kahretsin. Gerçekten bir berber çantasıdır. Nasıl da düşündün bunu? Ahlaksız sen de. Bana tavsiye ettiğin kitaplarla birlikte. Düşünür. Neydi o deyim? İşte cehennemin orasına git. Elleriyle yüzünü kapatır. Artık her şeyi duydum, geriye dönemem. Sabah olunca gözlerinize nasıl bakacağım? Asuman, Hamit Bey gelince seninle ikimiz bir yatakta mı yatacağız gene? Hikmet, babam para göndermez diye korktum. Suçlusun işte, küçüksün. Parmaklarının bütün gücüyle sıktığı yorganı bırakır, yastığı başının altına çevirir. Yastığa bakarak, özür dilerim. Bir yanınız çok ısınmıştı. Yastığa başını dayar. Biraz sonra öteki yanı da eski serinliğini kazanır. Allah'ım, ben bu düşüncelerle nereye? Naciye Hanım, geçen gelişinde Hamit Beyefendi'den 100 lira borç isteyecek oldum. Hikmet, seni dinlemiyorum işte. Başka şeyler düşünüyorum. Duyuyorsun, bir kelimesini bile kaçırmadın. Peki nasıl oluyor? Duymak istediğim sözleri de hep kaçırırım. Bu cadıya öyle bir şey yapmalı ki utancından düşünür. Hemen kalk ve cebindeki 50 lirayı yüzüne fırlat. Olmaz, suçlusun öyleyse, biliyorum. Üstelik pısırık bir suçluyum. Hayır, siz pısırık dersiniz bana. Miskin bir suçluyum. Evet, bu deyim daha iyi. Ne iyisi? Cahil bir cadıya, senin gibi kültürsüz bir cadıya boyun eğiyorum. Peki ben bilgili miyim? Öğreneceğim. Yorganı tekmeler. Yavaş. Peki, soğukkanlı olacağım. Yarın sabah hepinizden önce kalkıp, hayır sonra kalkarım. Hiçbirinizin suratını görecek halim yok. Kapıya bakar. Peki neden bir türlü susmuyorlar? Bir gürültü çıkarsam, uyumadığımı belli etsem? Bütün gücüyle bağırır. Sen benim bilgimi ölçemezsin. Durur dinler. Sesimi duyuramıyorum galiba, çok geç kaldım. Yavaşça yataktan doğrulur, oturur. Kendimi kötülesem mi? Bir yararı dokunur mu? Senin söylediklerinden de kötü şeyler düşüneceğim. Bağırır. Vedat'a kopya vermedim fizik imtihanında. Düşünür. Hayır, onda kabahatim yoktu. Yerden yanlış kağıt almış. Tekrar bağırarak konuşmaya başlar. Vedat öyle düşünmedi ama. Mahmut'la bir oldular, neredeyse dövüyorlardı beni. Yere attığım kağıdı da bulamadılar. Bana ulan dediler. İnanın bana dedim. Yukarıda Allah var dedim. Var mı? Var tabii. İnandılar mı? Allah'a mı? Hayır sana. İnanmadılar. Ben de onlara göstereceğim. Atom bombasının tepemizde patladığı gün çıkacak karışıklıktan yararlanarak hepsini öldüreceğim. Büyük gürültünün içinde küçük bir çakıyla işlerini bitireceğim. Başkalarından da hesap soracağım. Karşılığını bulamadığım bütün sözleri söyleyenlerin hepsi ölmeden rahat edemem, anlıyor musunuz? Yoksa bütün bu acıları ömrüm boyunca içimde taşırım. Yandaki odadan gelen sesleri dinler. Allah belanızı versin. Sesinizi bastırmak için, burnumun dibindeki kötülüğünüzü yok etmek için uzak kötülükler düşüneceğim. Düşünür, sonra bağırarak, bununla birlikte Vedat ve Mahmut'la arkadaşlık ettim. Onlarla birlikte müstehcen resimlere baktım. Benimle alay ettiler. Ben de kendimle alay ettim onların yanında. Bana hayat adamı desinler diye onlarla birlikte genel eve gittim. Burasını anlatma. Bütün gücüyle bağırarak, anlatacağım. Merdivenden inerken kadın bana dedi ki, sus, hayır susmayacağım. Yoksa atom bombası kıyametinde yeteri kadar öfkeli olamam. Rezalet. Sırt üstü yatar düşünür. Belki hepsi rüyadır. Neyse, bu Naciye cadısı yüzüme karşı bir şey söylemedi. Bilmiyormuş gibi yaparım. Zaten öyle yapacaksın. Sabah siz uyanmadan kalkarım. Yoksa belli olmaz, sabah da vahşiler gibi çevremde dönüp ayinler yaparsınız. Ben de bilardo oynanan kahveye giderim. Gece yarısı eve dönerim. Naciye teyzen de uyanır, içinden homurdanarak yemek hazırlar sana. Yedim derim. Diyemezsin, yüzünden anlar. Mutfağa gider, fasulyeyi ısıtır. Naciye Hanım, yarın için bu oğlana gene bir şeyler hazırlamalı. Hikmet bağırarak, ben oğlan değilim. Yastığı çevirmek ister, çok çabuk ısınıyor artık. Eline ıslak ve yumuşak bir cisim takılır saçlarının arasında. Sümüklü böcek, bodrum, rutubet. Ürperir, gene mi? Öyle ya, yastığı yere düşürmüştüm. Yandaki odaya seslenir. Naciye Hanım, burası ne biçim bir otel? Gülümsemeye çalışır. Koltuk hangi taraftaydı? Kolunu yorgandan çıkarır, koltuğun üzerinde tarağı arar. Sonra yavaş yavaş sümüklü böcek parçalarını tarar saçlarından. Tarağı yere, kilimin üstüne atar. İyi, ses çıkarmadı. Yalnız benim başıma gelir böyle iğrenç olaylar bu evde. Suçlusun da ondan. Onlar daha suçlu. Bu senin suçunu azaltmaz. Saçlarını hırsla yastığa sürer. Midem bulanıyor. Kımıldamadan sırt üstü yatar bir süre. Pirelerin ısırdığı yerlerde tam bu sırada kaşınır. Birden doğrulur. Sümüklü böcekti. Allah kahretsin. Yatar. Kalkıp yıkanamam da. Gerçekten de çok sık yıkanmıyorum galiba. Bir haftadır aynı çorabı giyiyorsun. Anladık. Naciye Hanım, baban olacak sarhoş da kim bilir nerede sızmıştır. Kamil Bey görünür. Küçük yüzlü esmer bir adam. Karanlık dudaklar, egzamalı eller. Hikmet'e bozuk paralar uzatır, Hikmet biraz geri çekilir. Kamil Bey, Hikmet oğlum, bana bir şişe şarap alıver bakkaldan. Hikmet, hepinizden iğreniyorum. Bu fakirliğe dayanacak kadar sağlam bir midem yok benim, içim bulanıyor. Yarı aralık duran kapıya bakar. Bu ana kızın seni dövdüğü söyleniyor Kamil Bey. Naciye Hanım da seni koynuna almıyormuş. Anlamıyorum Kamil Bey. Bazı mahrem durumlar nasıl oluyor da herkesin ağzına düşüyor? Sen de sarhoş olunca nasıl sırıtarak müstehcen sözler etmeye başlıyorsun? Bazı şeyler konuşulmaz oysa. Naciye Hanım'la Asuman hem de başkalarının yanında önce arkadaşlarını çekiştirmekle işe başlarlar, sonra sana saldırırlar yavaş yavaş, sonra her şey karışır. Naciye Hanım, senin yüzünden gençliğimi harcadım, bu sarhoş babana katlandım. Asuman, anne, yediğim her lokmanın boğazıma dizildiğini hissediyorum. Kendimi bir sığıntı gibi görüyorum. Odada bulunanlarda hafif bir vicdan azabı başlar. Naciye Hanım, kimseden bir kuruş yardım görmedim. Seni ve sarhoş babanı. Vicdan azabı artar. Asuman, sokaklara fırlayıp nezahat gibi kendimi 5 liraya satmamı mı istiyorsun anne? Naciye Hanım, kızım, o ne biçim söz? Nezahatin orospuluğu ortaya çıktı diye içinden sevinmiştir. Herkes sıkışınca benim evime sığınır ama ben kimseye muhtaç etmem seni, anlıyor musun? Hikmet, yarın bir otele gidiyorum. Düşünür, nüfus kağıdım da üniversite kayıt bürosunda kaldı. Naciye Hanım, neden bir suretini çıkartmadın? Naciye Hanım, böyle pasaklı, böyle dağınık bir insan görmedim Asuman. Hikmet, hem de pısırık. Bütün sözleriniz kulaklarımda çınlıyor durmadan. Demek ki ben aşağılık bir şeyim. Asuman, Hamit eniştenin beni öpmesine çok sinirleniyorum anne. Sanki bana sarılırken belli etmeden okşuyor. Hikmet, Allah'ım, şimdi ne olacak? İhtiyar cadı, sustursana kızını. Kızım, o ne biçim sözlerinden birini daha kullansana. Naciye Hanım, bana da yapar kızım. Alıştık onun bu kuru açgözlülüğüne. Geçen gün de Nezahat'in, Hikmet, Allah belanızı versin.